Bu kitap 6 nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Nalan Çiftçi. Eserin adı İçimden Geçen Zaman. Yazarı Güldal Mumcu. Birinci baskı Kasım 2012 Ankara. Türü Anı. Ak Vakfı Yayınları. ISBN No'su 978-605-4274-32-1. Bu kitap 222 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 11 Şubat 2013. Kurum telefonu 0312 363 77 46. Arka kapak. İçimden geçen zaman. Ev sakinleşince ablamla birlikte camın önündeki bordo koltuklara oturduk. Sis ne zaman bastırmıştı bilmiyorum ama yoğundu ve şehir görünmüyordu. Sis bulutunun arkasındaki şehre bakarken sanki sis bizi de içine alıyordu. O gece uyumadım. Şimdi neler konuştuğumuzu tam olarak anımsamıyorum. Öylece koltuklarda oturan halimiz ve camın dışındaki sis perdesi gözümün önüne geliyor. Bir de ara ara içeriye gidip çocukların odalarında dolaşırken peşimi bırakmayan bulut. Uğur'u sonsuzluğa uğurladığımız günün ertesinde kar her tarafı kaplamıştı. Beyaz bir sessizlik şehri sarmıştı sanki. Pencerenin önündeki bordo koltuğa oturdum. Şehrin karla kaplı sessizliğine baktım. Hayatımda yeni bir dönem başlıyordu. Güldal Mumcu. Sunuş. Uğur Mumcu, ailesi Ankaralı olmasına karşın 22 Ağustos 1942'de babasının görevi nedeniyle bulundukları Kırşehir'de doğdu. Babası Ankara'ya atanınca Ulus'ta Devrim İlkokulu'nda başladığı ilk öğrenimini Bahçelievler'deki Ulubatlı Hasan İlkokulu'nda tamamladı. Cumhuriyet Ortaokulu ve Deneme Lisesi'ni bitirdikten sonra 1961 Ankara Hukuk Fakültesine girdi. Uğur Mumcu, öğrencilik yıllarında bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunamayacağını kavramış, etkin, coşkulu, çok okuyan, araştıran ve sorgulayan bir gençti. Onun öncülüğünde yapılan toplantılara zamanın politikacıları, bilim ve sanat insanları çağrılıyor, münazaralardaki başarılarıyla dikkati çekiyordu. Daha 20 yaşındayken Türk Sosyalizmi başlıklı yazısıyla Yunus Nadi makale yarışmasını kazandı. Hukuk fakültesini bitirince 1965 bir süre avukatlık yaptı. Sonra dil öğrenmek için İngiltere'ye gitti. Dönüşünde hukuk fakültesinin idare hukuku profesörü Tahsin Bekir Baltan'ın asistanı oldu. 12 Mart'ın aydınlara yönelik baskıcı tutumundan o da payına düşeni aldı. Askerliğini yapmak için hazırlanırken tutuklandı. Sonrasında sakıncalı piyade sayıldı. Askerlik dönüşü gazetecilikte karar kıldı. Üniversiteden ayrıldı. Yön, kim, devrim, Türk solu, ortam, akşam, milliyet ve yeni ortamdan sonra uzun süre Cumhuriyet'te yazdı. Ölümünden önce 25, ölümünden sonra yazılarının toplandığı 40'ı aşkın kitabı yayımlandı. Atatürkçü, laik, cumhuriyetçi, demokrat bir Türkiye'nin Yılmaz savunucusu, devrimci, hep emekten yana olan, hep araştıran ve sorgulayan gazeteci Uğur Mumcu, 24 Ocak 1993 günü otomobiline konan bir bomba ile inandığı değerler uğruna öldürüldü. Eşi Güldal Mumcu, çocukları Özgür ile Özge, Uğur Mumcu'nun ilkelerinden ödün vermeyen kişiliğini gelecek kuşaklara aktarmak, kütüphanesini, arşivini ve tüm yazılarını tarihsel sırasıyla düzenli olarak araştırmacıların kullanımına sunmak, gazeteciliğe hevesli gençleri araştırmacılık alışkanlığı ile mesleğe kazandırmaya çalışmak gibi amaçlarla Ekim 1994'te Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı'nı kurdular. Vakıf, Aralık 1995'te amacı doğrultusunda etkinliklerini yaşama geçirmeye başladı. Şimdi genç gazetecileri araştırmacılığa yöneltmek, insanların düşündüklerini yazıya doğru aktarmalarını sağlamak için yazma seminerleri düzenliyor, başkentlileri sanatsal, bilimsel etkinliklerde buluşturan toplantıların yanı sıra kitaplar yayımlıyor. Uğur Mumcu'nun gazete ve dergilerde 5000'i aşkın köşe yazısıyla, dizi yazıları, söyleşileri yayımlanmış, Ak yayın bölümü bunların hepsini bütün yapıtları ve bütün yazıları dizilerinde kitaplaştırmıştır. Yapıtların yeni baskılarına ilk baskılarda gözden kaçan yazılar da eklenerek, Mumcu'nun tek satırının eksik kalmamasına özen gösterilmiştir. Çünkü onun canına mal olan bu savaşımla yaptığı araştırmalar, yazdığı yazılar, geride bıraktığı en değerli kalıttır. Ölümünden bu yana geçen sürede bu yazıların hala güncel olması ise bu kalıtın önemini arttırmaktadır. Bilimin ve sanatın aydınlattığı bir dünyada demokrasinin yaşama biçimi ve adaletin herkes için olması, bir kişinin bile hak ve özgürlüklerinden yoksun kalmaması için savaşım veren Uğur Mumcu gibi aydınlar, düşündükleri için öldürüldüler. Daha aydınlık bir dünyanın mumcu gibi aydınların çoğalmasıyla kurulacağına inanıyor ve bu inancı aydınlanmacılarla paylaşmanın verdiği güçle mumcunun düşüncelerinin gelecek kuşakları da aydınlatacağını biliyoruz. Düşünenlerin öldürülmemesi, öldürülenlerin hiç unutulmaması dileğiyle. Ak. Özgür ve Özge'ye. Bu kitapta anlatılanlar gerçektir. Uğur'a. Öldürüldüğünden sonra beni bir an yalnız bırakmadı dostlarım. Bir insanın en büyük zenginliğidir dostları. Senin o kadar dostun var ki şehrin yollarından taştılar. Milyonlarca insan seni uğurlarken benim de yalnız olmadığımı bana hissettirdiler. Mücadele etme kararlılığını hem senden hem de onların desteğinden aldım. Tabii ki ailemiz, en yakınlarımız, bu büyük dostluk ailesinin bir üyesi oldular. Onlara her zaman senin ve kendim adına hep yüreğimin derinliğinden teşekkür ettim. Yazdıkların toplumu aydınlatmaya devam ediyor. Şunu bilesin ki artık hiç kimse parmağının arkasında saklanamayacak. Gerçekler önünde sonunda ortaya çıkacak. Özgür ve Özge'yi bana armağan ettiğin güzel günler için sonsuzluğun içindeki sana teşekkür ediyorum. 9 Ekim 2012, Ankara. Camın önünde bordo koltukta oturuyorum. Dışarıda yoğun bir sis var. Karşımda Uğur'un her zaman oturduğu koltukta ablam oturuyor. Görünmeyen şehre bakıyorum. Az önce çocukların odalarını dolaştım. Uyumaları zor oldu. Özge'nin odasındayken bir bulutun ardımdan benimle birlikte dolaştığını hissettim. 25 Ocak 1993 Pazartesi, saat 02:30. 1993, 24 Ocak 1993 Pazar, saat 10:30. Bu sabah aynı koltukta otururken Uğur telefonun yanındaki koltuktan "Başım çok ağrıyor" diye mırıldandı. Yanına gidip biraz şakaklarına dokundum. "Bu defaki olmakla geçecek gibi değil, bir tuhaf ağrıyor" dedi. Tekrar yerime geçtim. O pazar günü Kazım Türker'i hastanede ziyarete gidecektik. Uğur ziyaret saati konusunda tereddüte düşmüştü. Ben 13:30'da olabileceğini söyledim. O da öğrenmek için telefon etti. Sonra bana hangi saatte olduğunu söylemeyince "Saat kaçtaymış söylemedin" dedim. "Her zamanki gibi sen haklı çıktığın için söylemek istemedim" dedi, gülüştük. O içeri odaya geçti. Ben hazırlanmaya başladım, saçlarımı sardım. Özgür o gün Altınpark'ta Bulutsuzluk Özlemi grubunun konserine gidecekti. Evden çıkarken Uğur ondan arabanın lastiklerine bakmasını istedi. "Lastiklere tekme at, şöyle bir arabanın etrafında dolaş bakalım, inik lastik var mı? Varsa dön bana haber ver." O cuma akşamı saat 8'de çocukların karne başarılarını kutlamak için Boğaz Sokak'taki Villa Pizza'ya gitmiştik. Ailece yemek yemek için genellikle orayı tercih ederdik. Dönüşte Nene Hatun Caddesi'nden yukarı çıkarken Uğur, "Arabada bir gariplik var" dedi. "Nedir?" diye sorunca, "Direksiyon çekiyor, lastiklerde bir şey mi var acaba?" diye karşılık verdi. Sağa yanaştık, inip lastikleri kontrol etti. Bir sorun yoktu, devam ettik. Ama direksiyonunun neden çektiğine de akıl erdirememiştik. Çünkü araç çok kısa bir süre önce Renault servisi Reko'nun bakımından geçmişti. Evin önünde park yeri bulamayınca biraz ileriye yan apartmanın karşısına park ettik. Etrafta çok fazla araba vardı. Bir bina aşağımızdaki apart otelde bir toplantı olsa gerekti. Sokağa dönmeden önce Cüneyt Arca Yürekler'e gidip gitmeme konusunu görüştük. Saat 10'a geliyordu, geç olmuştu, vazgeçip evde kalmaya karar verdik. İşte o gece direksiyonun çekmesine aklı takıldığı için Özgür'den lastikleri kontrol etmesini istiyordu. Çünkü cumartesi günü hiç dışarı çıkmamıştı. Abdullah Öcalan ve PKK'yı inceleyen araştırması üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyordu. Özgür dışarı çıktı, lastiklerde herhangi bir sorun görmedi ki dönmedi. Ben de işlerimi yaptım. Oturma odasından yatak odasına geçerken oturma odası bir geçiş odasıydı. Uğur'u huzursuz gördüm. Ayakta kararsız bir halde oturuyordu. "Ne oldu, ne var?" dedim. "Güldal, tuhaf bir şey oldu." "Ne oldu?" "Çalışma odasının havalanması için camı açarken karşıdaki apartmanın penceresinde Ömer Çiftçi'yi gördüm. Televizyondaki program hakkında konuştuk. O sırada Kırmızı Koltuk programında 1982 Anayasası'nın ünlü 15. maddesi tartışılıyordu. Garip olan nedir?" diye sordum. Bana bugün dışarı çıkıp çıkmayacağımı sordu. Bu şekilde ilgilenmesi tuhaf. "Sen ne dedin?" "Çıkacağımı söyledim. Sence böyle bir şey sorması tuhaf değil mi? Neden sormuş olabilir?" Gerçekten tedirgin olmuştu. Düşündüm. O an için Ömer çiftçinin sokağın başında caminin altında açılan taksi durağının bulunduğu yerden kaldırılması ile ilgili girişimlerini anımsayamadım. Zevzekliğindendir, dedim. Öyle mi düşünüyorsun? Evet. Çok tuhaf, dedi. Oturma odasındaki koltuğa televizyonun karşısına oturdu. İstersen çıkmayalım, dedim. Bir şey söylemedi. Yatak odasına geçtim, giyinmeye başladım. Hava soğuktu. Uğur'un armağanı olan kalın kırmızı kaza, siyah eteğimi giydim. Oturma odasından geçerken Uğur koltukta oturuyordu. Acele etmemi söyledi. Niye bu kadar acele ettiğini sordum. Daha yazımı yazmadım. Çalışmamı da hızla tamamlamam gerekiyor, biliyorsun, dedi. Sonra Özge'nin odasına gittim. Bizimle gelmesini söyledim. Gelmek istemedi. Oysa babası gelmesini istiyordu. Evde yalnız kalmasını istemezdi. Ağabey de yoktu. Biraz ısrar ettim. Babasının gelmesini istediğini söyledim. Gözleri doldu. Neredeyse ağlayacaktı. Anne, gelmek istemiyorum, dedi. Daha fazla ısrar etmedim. Uğur'a gelmek istemiyor, dedim. E peki madem, dedi. O da hazırlanmıştı bana. Çıkıyorum, sen de çabuk ol, dedi. Paltomu giydim, mutfağa girdim. Fırının saati 13.25'i gösteriyordu. Çizmelerimi zaten giymiştim. Vestiyerden çantamı aldım. Evin sokak kapısından çıkarken Özge'ye "Hoşça kal, kapıyı kimseye açma," dedim. Merdivenlerden hızla yukarı ve apartman kapısından dışarı çıktım. Yan apartmandan komşumuz İbrahim Bey arabasını yıkıyordu. Selamlaştık. Fakat kapının tam kapanmadığını fark ettim. Geri dönüp kapıyı çektim. Özge evde yalnızdı çünkü. Kapıyı çekerken sağ tarafımda gözümün ucuyla beyaz bir arabanın geçtiğini gördüm. Döndüm, bir adım attım. Büyük bir patlama oldu. Bir adım daha attım, bir patlama daha. Geriye, eve doğru bir adım attım, bir patlama daha. Yer ayağımın altında 3 kere sarsıldı. Eve dönmekle dönmemek arasında kararsız kaldığım için eve yönelmiştim. Patlamalar bitince sokağa döndüm. Her tarafı sis gibi beyaz bir duman kaplamıştı. Önce ne olduğunu anlayamadım. Trafo patladı sandım. Apartmanın önündeki söğüt ağacının altına doğru ilerledim ama dallardan pek bir şey görünmüyordu. Önce arabayı gördüm. Duvarın dibinde bir enkaz halinde duruyordu. Uğur'a ne oldu? Uğur nerede? Diye bağırdım. Birisi, bakmasanız, dedi. Bense onu görmek istiyor. Etrafta onu arıyordum. Ve sonunda gördüm. Su deposunun bahçesinde, tepede, karların üstünde öylece yatıyordu. Gözünde gözlüğü, üzerinde paltosu. Gazeteye haber verin, birileri polis arasına ambulans çağırın, diyen sesimi duydum. Sesim uzaktan geliyordu, sanki bir başkasıydı konuşan. Aynı anda hem kendimi hem etrafı görüyordum. Her şey bir yankılanmanın içinde gerçekleşiyordu. O sırada apartman komşularımızın kızlarını gördüm. Gözleri yaşla doluydu, panik ve ateş telaş içerisindeydiler. Ne olduğunu anlamak istiyorlardı. Birden Özge'yi hatırladım. Ayça'ya aşağı inmesini ve onunla piyano çalmak istediğini söylemesini istedim. Ayça piyano çalmayı biliyordu. Ara ara beraber piyano çalarlardı. Ona bir şey söyleme, ben söylerim. Aşağıya ininceye kadar onu oyala, dedim. Ayçacığım derin bir şokla, o kocaman mavi gözlerinde yaşlarla gitti. Ona ağır bir görev vermiştim. Yan apartmana doğru yürüdüm. Etrafta arabanın parçaları vardı. İnsanlar gelmeye başladılar. Yan apartmandan içeri girmemi istediler. Bir an girip girmeme konusunda kararsız kaldım. Uğur orada yatıyordu. Onun yanına mı gitmeliydim yoksa? Ben şoktayım, dedim. İçeri girmeyeceğim, burada oturacağım. Her şeyi görmek istiyorum, lütfen, dedim. Birisi kolonya getirdi. Alıp almadığımı hatırlamıyorum. Bir sandalye çıkarıp yan apartmanın önüne koydular. Oturdum. Uğur'a bakmaya başladım. Yanına kimse gitmedi. Orada öyle yatıyordu. Gözünde gözlükleri. Gözlerim bakmadan acımaya başladı. Birisi üstünü örtsün, diyen sesimi duydum yine. Bir süre sonra taksi durağının oralardan birileri gazeteler, battaniyeler getirip üstünü örttüler. Orada oturup yapılanları izlemeye başladım. Kırmızı beyaz şeritler getirip geniş bir yeri korumaya aldılar. Sonradan hiç işe yaramayacak olan şeritleri. Adamlar belirdi. Ellerinde çalı süpürgeleri vardı. Kapıcılardan da süpürgeler istediler. Bir kısmı süpürürken, bir kısmı da etraftan elleriyle bir şeyler topluyordu. Uğur'un yanına kimse gitmedi önce. Sokakta, benim oturduğum yere çok yakın bir yerde arabanın anahtarını buldular. Sokağın alt yanından iki siyahi kadın geldi. Su deposunun bahçesinde bulunan tek katlı lojmanın önünden geçerek, Uğur'un bulunduğu yere ağlayarak geldiler ve ellerinde fotoğraf makineleri fotoğraf çektiler. Her şey sürrealist bir tablo gibiydi. Sokak yavaş yavaş kalabalıklaştı ama ortalık daha kalabalıklaşmadan önce bir adam daha vardı sokakta. Biraz meczup gibi davranan, sakallı ve iri yapılı. Olanları öylece oturup seyrediyordum. Cumhuriyet'ten Tuncay Özkan gelmişti. İlk onu gördüm. Ben hala oturuyordum. Sonra Ankara Emniyet Müdürü'nün benimle görüşmek istediğini söylediler. Yerimden kalktım. Apartmanın içine girdik. Bir kat aşağıya güçlükle indik. Elektrikler kesikti. Neden giriş katında bir dairede görüşmemiştik hatırlamıyorum ama sanırım Ömer çiftçi bir kat aşağıda olan evlerine gitmemiz için ısrar etmişti. Emniyet müdürü sordu. Kocanızın düşmanları var mıydı? Böyle bir soruyu en son sizin sormanız lazım dedim. Sorunun tuhaflığını o da anlamıştı sanırım. Sonra arabayı en son ne zaman kullandığımızı, kaçta park ettiğimizi, tehdit alıp almadığımızı sordu. Cevapladım. Dışarı çıktık. Sokak epeyce kalabalıklaşmıştı. Özgür'ü hatırladım. Gazetenin Cumhuriyet Ankara Bürosu İdare Müdürü Mehmet Açıktan'ı gördüm o sırada. Özgür'ün Bulutsuzluk Özlemi'nin konserini izlemek için Altın Park'a gittiğini, onu bulup haber vermesini ama babasının öldüğünü söylememesini rica edip benim söyleyeceğimi belirttim. Abla bu görevi bana verme dedi. Yüzüne baktım. Bunu en iyi sen yaparsın, lütfen dedim. Yanında Gencay Şaylan da vardı. Peki o zaman, abla sen merak etme dedi Gencay. Ben de seninle geleyim dedi, gittiler. Eve doğru yürümeye başladım. Evin önüne geldiğimde arkadaşımız Ercüment Ulay'ı, ablamı ve apartman komşumuz Aykut Hanım'ı gördüm. Hepsi çok üzgündü. Birbirimize sarıldık. Evin önünde durdum, etrafa baktım. O sırada uzun boylu, esmer, iri yapılı genç bir adam hızla apartmanın önündeki otoparkta bulunan beyaz kartal arabanın yanına geldi. Arabanın kapısını açmak için elini uzattığında adama, "Bir dakika durun," dedim. Adam durdu. Yüzüne baktım. O da bana. Huzursuz ve kararsızdı. Gözüm adama takılı. "Bu adamı tanıyan var mı?" diye sorduğumu duydum. Çevremdeki insanlar da adama baktı. O da korku ve endişe dolu gözlerle orada, arabanın yanında ne yapacağını kestiremez bir şekilde bize bakıyordu. Havada kararlılıkla kararsızlık bir an asılı kaldı. Herkes gelirken giden adamı tanıyan çıkmadı. O da arabaya bindi ve gitti. Apartmanın önündeki bankta bir süre oturdum. Bir bardak su istedim, içtim ve ayağa kalktım. Aşağı eve iniyorum dedim. Apartmanın kapısına yaklaştığımda Cumhuriyet Gazetesi'nden Evren Değeri, Tuncay Özkan'ı ve Hakkı Erdem'i gördüm. Hakkı ve Tuncay yanıma gelip, "Abla aşağı iniyorsan hemen Uğur abinin odasının kapısını kapat. Şimdi herkes aşağı inecektir," dediler. "Olur ama o zaman siz de benimle aşağıya gelin," dedim. Saat 14.30 civarında eve girdik. Önce hızla Uğur'un odasına gittik, ışığı yaktım. Hakkı, "Fişleri çekilecek herhangi bir şey var mı?" diye sordu. "Yok," dedim. "Olduğu gibi kalabilir." Pencerenin açık olduğunu fark edip kapattıktan sonra, "Tamam çocuklar, çıkabiliriz," dedim. Işığı söndürdüm, kapıyı kilitledim. Birkaç adım ötedeki yatak odasının kapısını da kilitledim. Çocuklar, "Hatta oturma odasının kapısını da kilitle," dediler. Orayı da kilitledim, anahtarları ablama verdim. Bu işlemleri o kadar hızla yapmıştık ki ne oluyor demeye kalmadan kendimi üzerimde paltoyla salonda buldum. Bu arada Serpil Şaylan ile Özge şaşkın bir şekilde bizi takip ediyorlardı. Özge'ye döndüm. "Özge, yiğit ol yavrum. Babanın arabasına bomba kondu, infilak etti. Baban öldü," dedim. "Öldü mü?" dedi. "Evet, bomba patladı, öldü," dedim. Ağlamaya başladı. "Kim bunlar? Tabancayı alacağım, ben de onları öldüreceğim," dedi. Paltomu çıkardım, birbirimize sarıldık, koltuğa oturduk. Onu teselli edecek, ruhunu sarıp sarmalayacak neler söylediğimi tam olarak hatırlamıyorum. Ama sanırım o her sözcüğü 12 yaşın belleğine kaydetmişti. İkimiz birden ağlamaya başladık. Biz böyle konuşup ağlaşırken gazeteciler ve insanlar içeriye doldular. Bülent Ecevit'i, Hikmet Çetin'i, Doğan Güreş'i, Erdal İnönü'yü anımsıyorum ilk gelenler arasında. Özge ile konuştuğum için sessizce, hüzünlü gözlerle bir kenarda beklediler. Sonra başsağlığı dilediler. Fotoğraflar çekildiğini fark ettim. Salon kalabalıklaştı. O kadar kalabalık oldu ki herkes üstümüze geliyormuş gibi hissettim. Sonra kim bilmiyorum birisi, "Arkadaşlar yeter, biraz anlayışlı olun. Yeter artık, ölen sizin de abinizdi. Aileyi biraz yalnız bırakın," diye seslendi. Bazıları dışarı çıktı ama kalabalığın azalması ne mümkün. Özge'yi alıp içeri odaya götürdüm. Ağlamamasını söyledim. Ben de o dakikadan sonra kalabalıkların önünde ağlamamaya karar verdim. Acımızı sarmalayamamıştık. Tekrar salona döndüm. O sırada Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olan Hüsamettin Cindoruk geldi. "Başınız sağ olsun. Zaten bekliyorduk," dedi. "Zaten bekliyorduk." Soğuk ve sert bir üslupla, eğer bekliyorsalar neden tedbir almadıklarını, gereğini yapmadıklarını sordum. Hafif soğuk bir hava esti. Sonra Necmettin Erbakan geldi. Beni Uğur'un kızı, Uğur'un ablasını da eşi zannetti. Uyarıp, "Kızı değil, eşi," dediler. "Başınız sağ olsun," dedi. Teşekkür ettim. Oturmadı. Ayakta karşımda durup birkaç nezaket cümlesinden sonra beraberindekilerle ayrıldı. Salonun o kadar çok insan alabileceğini hiç düşünmemiştim. Sonra o sırada başbakan olan Süleyman Demirel geldi. Birisi kalktı, yer verdi, oturdu. Başın sağ olsun, dedi. Teşekkür ettim. Kameraların ışıkları yandı. O anda fark ettim ben de kameraları. Yüzümü ona dönerek, bulunacak mı yapanlar, diye sordum biraz hafif bir sesle. O ise başını kameralara çevirerek, şimdi bakın, böyle şeyler oluyor. Kennedy'yi bile vurdular. Akıllarına koymasınlar, yaparlar, dedi. Sadece dinledim. Sanki bütün Ankara evdeydi. O sırada Flash TV evden yayın yapmış. Eve gelen kişiler bir yandan, onları izlemek isteyen gazeteciler diğer yandan, evde bir izdiham oldu. Bir saat kadar sonra gazeteciler evden çıktılar. Rica ettik, ondan sonra artık kameralar içeri girmedi. Gelenlerle evin dışında konuştular. Bir süre sonra Uğur'u bulunduğu yerden alıp götürmekte olduklarını haber vermek için gidip gitmeyeceğimi sordular. Daha önce morga gitmek istediğimi belirtmiştim. Bir an düşündüm, sonra gitmek istemediğimi söyledim. Onu arabanın enkazını ve arabanın su deposunun bahçesine yayılmış parçalarını alıp götürdüler. Saat herhalde 16'ya geliyordu. Bir ara Uğur'un doktor olan teyzesinin kızını gördüm. Avucunda ilaçlar, sakinleştirici alıp alamayacağımı soruyordu. İlaçlara baktım, teker teker hepsinin nasıl etki ettiğini sordum. O da anlattı. Zihni bulandırmayan yok mu, dedim. Yok, hepsi bir şekilde uyuşturur, dedi. O zaman almayacağım. Ben zihnimin bulanmasını, algılarımın perdelenmesini istemiyorum, dedim. İlaç alsan keşke, dedi. İlaçsız dayanabilir misin? Denerim, dedim. Peki o zaman, dedi ve o sırada evde olan kişilerden aile yakınlarımızı ve arkadaşlara yöneldi. Herhalde onlardan gereksinim duyanlara ya da kendisinin almalarına gerek gördüklerine verdi. Özgür daha gelmemişti. Oturma odasına geçtim. Divanda otururken kapıdan Özgür girdi. Ayakta öyle bana baktı. Anne, doğru mu? Dedi. Evet, dedim. Birbirimize sarıldık. Üçümüz. Mehmet Açık'tan benimle konuştuktan sonra Gencay'la Altınpark'a gittiklerinde konser henüz başlamamışmış. Onu bulmuşlar. Siz ne arıyorsunuz burada, diye sormuş Özgür. Babanın arabasına bomba koymuşlar, infilak etti, ağır yaralı. Anneme, Özge'ye bir şey oldu mu, hangi hastanede, diye ard arda sorunca Açık'tan, onlara hiçbir şey olmadı, Gülhane'de. Ne işi var babamın o hastanede, doğru söyle, babama ne oldu? Açık'tan ne söyleyeceğini bilememiş. Bir şeyler söylemiş ama pek de inandırıcı olamamış. Bizim sokağa dönüp kalabalığı görünce ne olduğunu anlamış Özgür. Anlamış anlamasına ama oda kapısının önünde öylece durup umarsızca bana ''Anne, doğru mu?'' diye sorarken gözleri acı, endişe ve öfke doluydu. Akşam oldu. Evde yoğun bir toz, çamur kokusu vardı. Yemek yemedim, su içtim. Arkadaşları, dostlarımız, akrabalarımız geç vakte kadar oturdular. Gitmelerinin iyi olacağını söyledim. Yapacak bir şey yok, sizler de dinlenmelisiniz, dedim. İsteksizce ayrıldılar. Herkes gittikten sonra emektarımız Mihri ile komşularımızla birlikte evi baştan sona süpürdük, tozlarını aldık. Bu işlemi aylar boyunca her gece düzenli olarak uyguladık. Ev sakinleşince ablamla birlikte camın önündeki bordo koltuklara oturduk. Sis ne zaman bastırmıştı bilmiyorum ama yoğundu ve şehir görünmüyordu. Sis bulutunun arkasındaki şehre bakarken sanki sis bizi de içine alıyordu. O gece uyumadım. Şimdi neler konuştuğumuzu tam olarak anımsamıyorum. Öylece koltuklarda oturan halimiz ve camın dışındaki sis perdesi gözümün önüne geliyor. Bir de ara ara içeriye gidip çocukların odalarında dolaşırken peşimi bırakmayan bulut. Birinci ayrımın sonu, sayfa 22.